İyi akşamlar efendim. Bu haftaki Birlik Zamanı programımızın konuğu Hacettepe Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Hüma Hanım.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Ben de size iyi yayınlar diliyorum. İzin verirseniz sizinle ilgili izleyicilerimize kısa bir bilgi vereyim.
Buyurun, buyurun.
Profesör Doktor Sencer İmer Ankara'da doğdu. 1960'ta devlet burslusu olarak Almanya'ya gönderildi. Berlin Teknik Üniversitesi'nde meteoroloji yüksek mühendisi, felsefe ve matematik eğitimi alanında eğitim aldı. Aynı üniversitede doktorasını yaptıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982-92 yılları arasında Birleşmiş Milletler uzmanı olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda müşavirlik ve çeşitli bakanlara danışmanlık yaptı. Ayrıca Sayın Özal, Sayın Ecevit, Sayın Erbakan'a danışmanlık yaptı Profesör İmer. Erdemir, Asil Çelik ve Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü yaptı. Kardemir kurucu üyesi olan Profesör İmer yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Top Üniversitesi'nde ve Aksaray Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümlerinde ders verdi. 10 yıl başkanlığını yaptığı Türk-Alman Mesleki Eğitim Vakfı MESKA'nın kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Profesör Doktor Sencer İmer birinci dereceden Alman Devleti Hizmet Nişanı'na sahip. Halen Hacettepe Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında ders vermektedir. Tekrar hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Efendim, Türkiye'de, dünyada, işte Orta Doğu'da özellikle bazı sıkıntılar yaşanıyor.
Evet.
Malumunuz son aylarda özellikle çok alenileşen ve birçok ülkede terör faaliyetleri yapan IŞİD adında bir topluluk ortaya çıktı. Daha doğrusu bu tabii ki topluluk uzun yıllar çeşitli isimler altında faaliyet yaptı. Sizin de bildiğiniz gibi Cemaat el Tevhid vel Cihat olarak faaliyet yaptı. Irak El-Kaidesi olarak çeşitli olaylara karıştı. Mücahid'in Şura Konseyi olarak daha sonra devam etti ve Irak Şam İslam Devleti olarak, IŞİD olarak kısaltması olarak da şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinde terör eylemlerine karışıyor. Ve işte Amerika, Avrupa, Orta Doğu ülkeleri, Müslüman ülkeler şu anda bütün dikkatlerini bu konuya yönlendirmiş durumdalar ve buna bir çare arıyorlar. Bu konudaki fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Açıkça söylemek gerekirse son günlerde özellikle hem hükümetimiz tarafından hem Amerika ziyaretlerinde Amerikan yönetimi tarafından ve diğer ülkeler tarafından bir kara harekatından bahsediliyor.
Evet.
Fakat tabii bu çok riskli bir şey. Kara harekatı demek, bombardıman demek, hava saldırısı demek, işte silahların kullanılması demek. Bu da masumlar ölmeden mümkün değil demek.
Tabii.
Dolayısıyla da açıkçası bunun önüne geçilerek farklı bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Şimdi Hüma Hanım, şöyle bakalım meseleye. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiği zaman da oradaki taraftar olanlar olduğu gibi büyük bir kitle de gayet tabii Sovyetler Birliği'nin işgaline karşıydı.
Evet.
Ben o zamanlar Berlin'de idim. Berlin Teknik Üniversitesi'nde doçentlik çalışmamı yapıyordum. Aynı zamanda da oradaki Müslüman grupların sözcüsüydüm. Biz oradaki Müslümanlar olarak da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesini istemiyorduk. Onun için karşı hareketler yaptık. Tıpkı 1968 mezunuyum ben üniversiteden. Aynen 68'de Amerikalıların Vietnam'ı işgalinde karşı durduğumuz gibi.
Doğru yapmışsınız.
Yani büyüklerin bu şekilde hareketlerine karşı duran bir hafaliyet içinde olduk. O zaman da aynı şeyi yapmıştık. Afganistan işgalinde de aynısını yaptık. O zaman Taliban dediğimiz hareket samimi olarak başlayan ve Sovyet işgaline karşı eğer öyle isterseniz İslami cihat kavramını da kullanmak suretiyle faaliyet gösteren, Batı tarafından da desteklenen, bizim tarafımızdan da desteklenen bir hareketti. Bunun neticesinde Afganistan'dan Sovyetler mağlup olarak çekildiler ama arkasından bir de baktık Taliban bütün arkaik düzenleri geri getirmeye çalışan, yani şeklin içinde boğulan İslamiyet'in içeriğine, muhteviyatına yönelmeyen ama şeklin içinde boğulan bir harekete dönüştü. Ve bunun sonucunda bir takım terör faaliyetleri, El-Kaide faaliyetleri dünyaya yayılmaya başladı. Evet. İşte malumunuz ondan sonra bir 11 Eylül hadisesi oldu ve Amerika Birleşik Devletleri oraya hem de Birleşmiş Milletler kararıyla müdahale etti.
Evet.
Şu anda Taliban hala orada var. Afganistan birbirine girmiş vaziyette. Amerika oradan çekiliyor yıl sonu itibariyle. Bütün o diğer güçler de birlikte çekiliyorlar. Ama Afganistan'ın düzeni hala sağlanabilmiş değil maalesef. Demek ki bazen iyi niyetle başlayan bir hareket, dini de eğer öyle isterseniz referans olarak alan bir hareket, bir müddet sonra şekil içinde boğularak yanlış istikametlere sürüklenmek suretiyle böyle durumlara düşebiliyor. Bunun çok güzel bir örneği Taliban.
Evet.
Ve aynı zamanda El-Kaide. Şimdi Suriye'de Esad rejimini devirmek için bir takım faaliyetler başladı. Daha doğrusu ülke içerisinde biraz bazı ayaklanmalar oldu. Esad rejimi buna karşı gösterdiği reaksiyonlarda belki daha ölçülü davranabilseydi, onları da bir şekilde politik hadiselerin içine dahil edebilseydi, karar verme mekanizmalarına dahil edebilseydi, belki bu üç mücadele bu boyutlara gelmeyebilirdi. Onun reaksiyonları da çok şiddetli oldu. Bunu da söylememiz lazım.
Evet,
ve bunun sonucunda orada bir özgür Suriye ordusu oldu ve buna bir noktada bazıları Esad'ın yanında yer alırken bazıları da özgür Suriye ordusunun yanında yer aldılar. Esad'ın yanında yer alan gayet tabii İran rejimi oldu. Aynı şekilde onunla beraber Rusya ve Çin oldu. Karşıda yer alan ise Batı oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye oldu. Türkiye Özgür Suriye ordusunu destekledi. Dolayısıyla oraya hem lojistik malzeme akışı, hem silah akışı, hem eğitim, hem onların tedavisi vesaire gibi konularda Türkiye Esad rejiminin karşısında yer aldı. O zamanlar böyle bir mücadelenin daha bu hale gelmeden önce ben ve benim gibi birçok insan şunu söylediler. Biz komşumuz olduğu için Suriye, biz buraya bu şekilde dahil olmayalım. İki tarafla da konuşalım. Yani hem Özgür Suriye ordusuyla konuşalım, hem Esad'la konuşalım. Ve böylece ikisi arasında bir mutabakat sağlamaya çalışalım. Biz bunu savunduk. Fakat maalesef bu olmadı. Türkiye Esad'la bağları tamamen kopardı. Ve böylece Türkiye yalnızca Özgür Suriye ordusunun yanında, Batı'nın yanında ya bir kamplaşma oldu. Biz buna uluslararası ilişkilerde temsilci savaşı diyoruz. Yani birileri sizin adınıza savaşıyorlar. Yani orada Esad bir noktada kendi adına değil, aynı zamanda İran, Rusya ve Çin adına savaşıyor. Özgür Suriye ordusu da savaşıyordu. O zaman Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve Türkiye adına savaşıyordu. Şimdi tabii bir müddet sonra Esad'ın Alevi inancına mensup olması ki, biliyorsunuz Suriye Alevileri bizim Alevilerden farklıdır inançları itibariyle. Ama bir Alevi inancı, yani neticede Sünni değil. Ayrı bir mezhep mensubu insanlar. Hatta bazıları onu Müslüman bile saymazlar. O da ayrı. Şimdi böyle
acaba Alevi adı altında çok farklı İslam'la da alakası olmayan bir inanç ortaya koyuyorlar. Çünkü Bağızcı bir hareket. Zaten din dışı bir hareket.
Hayır, şimdi Bağızcı zaten malum bizim Amentü Billahi'de de söylenir. Bağzü Bağat Elve Mevt ne demektir? Ölümden sonra dirilişe inanırım demektir.
Ama uygulamaları öyle değil tabii.
Bağız ama yani ölümden sonra diriliş değil. Oradaki Bağız Arap milliyetçiliğinin dirilişi. Yani oradaki Bağız Abdülnasır'ın, Cemal Abdülnasır'ın temsil ettiği sosyalizmle İslamiyet'i bir şekilde bağdaştıran
ama
bir
anlayış. Ama esasında İslamiyet'le alakası olmayan
tabii
bir
yani
anlayış.
Tabii yani tamamen laik ama laik bir anlayış. Ama maddi daha çok eğer öyle isterseniz Müslümanların yani öyle Sünnilerin en azından diyelim kabul etmedikleri bir anlayış. Öyle diyebiliriz.
Evet çünkü katliamcı bir zihniyet, kendi halkına eziyet eden bir zihniyet kalkıp da ben İslami inanca sahibim. Zaten mümkün değil. Çünkü Kur'an aksine.
Doğru.
Evet.
Fakat şimdi tabii maalesef IŞİD'ciler de aynısını yapıyorlar. İşin kötü tarafı.
Şimdi onu konuşacağız aynı şey. Zaten. Tabii.
Şimdi böyle baktığımız zaman da demek ki böyle bir durum var. Şimdi Suriye'de baba Esad biliyorsunuz Türkiye ile olan münasebetlerinde maalesef işte bu Fırat Nehri'nin sularını eğer biz Atatürk Barajı'nı kurarsak bir türlü onlara zarar vereceğimiz düşüncesinde olduğu için PKK'yı desteklemiştir. Ve PKK örgütünün ortaya çıkışı tam bizim Atatürk Barajı'nın temelini attığımız tarihlere rast gelir. Ve orada bir patlama meydana gelmiştir. Bütün korkusu Baba Esat'ın Türkiye'de baraj biterse onların suyu azalacak korkusuydu. Halbuki hiç böyle olmadı. O suyun kontrol altına alınması hem bir noktada düzenli bir akış sağladı. Yaz kış oraya istenilen miktarda rahmetli Özal'ın 500 metreküp saniyelik bir su verişi olmuştur. Artı aynı zamanda da elektrik üretimi olmuştur. Şimdi dolayısıyla korktukları başlarına gelmedi. Ama yaptıkları şey yanlıştı. Türkiye'deki PKK örgütünü desteklemelerinin tek sebebi Fırat Nehri'nin sularının kendileri tarafından kullanılmasına engel çıkacağı endişesiydi.
Peki bir diğer sebebi acaba şey olmasın? Zaten diyor, dedik ya sosyalist evet. komünist zihniyete sahip tabii. olan bir yönetim. Komünist zihniyete sahip olan bir terör örgütünü neden desteklemesin?
Doğru. Nitekim bakın o zamanlar o Beka Vadisi'nde aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kişileri de eğitilmekteydi.
Onlar
yani aynı yerde oluyordu.
Tabii.
O da aynı düşünceye sahipti. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde bunlar oldu. Şimdi 1997'de sonra bu anlaşıldıktan sonra ve oğul Esat, bir göz doktoru olan, İngiltere'de tahsis etmiş olan Beşar Esat iş başına geldikten sonra durum değişti ve Türkiye ile o kadar büyük bir yakınlaşma meydana geldi ki neredeyse iki taraf arasında müşterek kabine toplantıları yapılır hale geldi. Türkiye'nin güneydoğu illerinde ticaret ve ekonomik hayat canlandı. Türkiye'nin genel büyümesinin çok daha üzerine çıktı. Yani Suriye ile Türkiye adeta birleşmişti. Ben o zamanlar hatta orada bir düşünce kuruluşunun Şam Üniversitesi'nin düşünce kuruluşunun davetine icabet ederek gittiğim zaman da meclis başkanıyla da Suriye Meclis Başkanı'yla da konuştuk. Söyledikleri şey şuydu, Meclis Başkanı'nın söylediğini söylüyorum. Biz Türkiye ile bir konfederasyon olmalıyız. Yani ben dedim ki yani siz Atatürk'e de zamanında bunları teklif etmiştiniz. Atatürk de demişti ki önce herkes kendi ayakları üzerinde bir dursun. Ondan sonra biz buna bir bakalım demişti. Yani şimdi onun zamanının geldiğini mi düşünüyorsunuz dedim. Evet düşünüyoruz dedi. Peki dedim bu Hatay konusundaki talepleriniz ne olacak dedim. O konulardan da vazgeçiyoruz dedi. Bu meclis başkanının
şey
söylediği laf. Hayır ben samimi olduğuna inanıyorum.
Evet.
Ve bize karşı yaptıkları muameleler de o doğrultudaydı. Hı hı. Ama bizim tabii bu şekilde bir politika değişikliğine gitmemiz bir noktada konuşma imkanımızı bizim elimizden aldı. Şimdi tabii şu soruyu sorabiliriz. Eğer biz hakikaten iki taraflı da konuşabiliyor durumda kalsaydık. Acaba hakikaten Suriye'de olan şu olaylar bu şekilde gelişmez miydi? Bu soruyu sorabiliriz. Benim kanaatimce gene gelişirdi. Bu defa belki o savaşçılar, dışarıdan gelen savaşçılar var. Bunlar Ürdün üzerinden, efendim Lübnan üzerinden oraya gelirlerdi. Türkiye üzerinden gelmeseler bile. Yani bu olurdu. Benim kanaatim budur.
Evet.
Yani bu savaş, bu olan olayların veçesi değişmezdi. Çünkü arka taraftaki olan güçlerin arasındaki mücadele Suriye dolayısıyla ortaya çıkmıştı. Bunun arkasında tabii İsrail'in güvenlik endişeleri de var. Bu İsrail'in güvenlik endişelerinin sebebi de şu. İsrail'in içerisinde iki kanat var birbiriyle çarpışan. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de biliyorsunuz yansıyor.
Biliyorum.
Bu
lobileri.
Kanatlardan bir tanesi, ben bunun birine Şahin kanat diyeceğim. Öbürüne de eğer isterseniz barış içerisinde yaşamak isteyen kanat diyeceğim.
Hı hı.
Yani İsrail eşittir İsrail değil, Amerika eşittir Amerika da değil.
Evet.
Yani bu Türkiye'nin de öyle olmadığı gibi. Şimdi bu
tabii halkları tenzih ederek konuşalım.
Tabii.
Genelde çünkü halklar
bunun dışında,
ağırlıklı olarak çok sakin,
bunun dışında,
barış içinde hayat yaşayan
kişilerden bahsediyorum. Ama bu yönetenlerden bahsediyorum.
Evet.
Düşünce, yani
hükümetleri etkileyen düşünce kuruluşlardan
bahsediyorum.
Ve sivil toplum.
Şimdi bunların düşünüşü, Şahin kanadının düşünüşü şu İsrail'de. Diyorlar ki biz mevcut topraklarımızı aldık fakat bu bizim stabilitemizi sağlamıyor. Bizim daha büyümemiz lazım. Büyük bir İsrail kurmamız lazım. Bunu kurarken civarımızda bize zarar verecek olan unsurların devreden çıkması lazım. Böyle düşünüyorlar. Ve bu arada tabii bu Hamas özellikle Gazze bölgesini kontrol eden bunu düşman ilan ediyorlar. Terör örgütü olarak görüyorlar. Buna mukabil El Fetih örgütünü bugün Batı Şeria'daki olanı onu daha barışçı görüyorlar. Şimdi dolayısıyla Hamas'ın varlığı sebebiyle bizim bunlarla konuşmamız mümkün değil diyorlar. Ve bir müddet sonra buraları da İsrail'e kalbetmek istiyorlar. Yani iki devletli çözüm yani hem Filistin hem İsrail devleti olmasın, tek bir İsrail devleti olsun. Bunun içerisinde bunlar da enklav olarak var olsunlar, birlikte yaşayalım. Düşünce budur. Şimdi bunun civarında da belki büyüme imkanları da düşünülebilir. Öbürlerinin kanaati ise her halükarda barışı getirmek, bir Filistin devletine de evet demek. Şimdi Amerika'da şu anda güç sahibi olan Obama esasen Şahin kanada değil, tamamen barışçı kanada yakın bir adamdır. Ve düşüncesi de şudur, ben başkanken nasıl başkan Carter zamanında Mısır'la İsrail arasında Camp David'de barış anlaşması yapan bir kişi olarak tarihe geçmişse, ben de tarihe Filistin-İsrail barışını yapan insan olarak geçmek istiyorumdur. Obama'nın politikası budur. Bunu yapabilmek için yapması gereken şey Hamas'la El Fetih'i bir araya getirmek, tek bir vücuda getirmekti. Ama Hamas'ın lideri nerede oturuyordu? Şam'da oturuyordu. Yani dolayısıyla onun Katar'a gitmesi, bu arada Mursi'nin Mısır'da iş başına gelmesi ve bu iki tarafın birleşmesi sonucunda Obama hedefine bir noktada ulaşmıştır. Bir birlik hükümeti kurulmuştu ve şimdi bugünlerde bakın Gazze'de de birlik hükümeti işbirliğini oradaki idareye ele alacaktır. Çünkü başka türlü Gazze'nin yeniden inşası da mümkün değildir. Tahrip oldu biliyorsunuz. 2000 küsur Gazze'li öldü.
Evet.
Şimdi bu durumda Hamas'ın yapabileceği pek bir şey kalmadı. Ama Hamas bir noktada Müslüman kardeşlerin bir özel uzantısıdır. O yüzden oranın liderleri de dikkat ederseniz Katar'dan çıkarıldılar. Nereye geldiler? İstanbul'a geldiler şimdi. Çünkü bizim şu andaki yöneten hükümetimizde Müslüman kardeşlere sempati duyuyor. Hatta son AKP toplantısında Mursi gelip konuşmuştu, hatırlayınız.
Evet.
Aynı şekilde Müslüman kardeşler örgütüne karşı da durmak istemiyorlar. Yani siyasi İslam'ın bir yönü bu da, bir istikameti böyle baktığımızda. Şimdi böyle baktığımız zaman da demek ki Suriye'deki olan olaylar aynı zamanda İsrail'in güvenlik endişelerinden de bağımsız olan bir olay değil. Çünkü arkada İran olduğu için ve Ürdün'de de, şeyde de, Lübnan'da da özellikle Hizbullah dediğimiz bir örgüt var. Hı hı. Şii inancında. Bunlar 2006 senesinde İsrail'e büyük bir mağlubiyet tattırdılar. Bu mağlubiyetten sonra dikkat ederseniz İsrail'in Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Genelkurmay Başkanı hepsi görevden ayrıldılar. Cezalandırdılar. Yaptıkları başarısızlık sebebiyle. Şimdi Hizbullah hala İsrail için bir endişe kaynağıdır. Ve hatta şu anlarda İsrail'in istihbarat subaylarından bir tanesi, bir general, açıklamada bulundu ve dedi ki Hizbullah'ın elinde 100 bin kadar füze var. Bunlar orta menzilli füzeler. Bu füzeler bizim koruma kalkanımızı da delerek İsrail'in üzerine düşer ve bizim için ciddi bir tehdittir dedi. Şimdi bakın, Hizbullah Suriye'deki Beşar Esad rejimi tarafından da desteklenmekteydi. O halde burada meydana gelen mücadele yalnız bir Suriye meselesi değil, aynı zamanda bu Hizbullah'ın da etkisizleştirilmesi için yapılan bir mücadele. İran'a karşı da yapılan bir mücadele. Şimdi böyle bir durumda ne oldu? Olan şey, mesela İsrail savaş uçakları geldiler bu savaş esnasında. Şam civarında Hizbullah'ın mevzilerini bombaladılar. Ona silah geliştiren, füze geliştiren yerleri tahrip ettiler. Dikkatinizi çekiyorum. Bütün bunlar bir bütünlük. Onun için Türkiye'nin burada biraz önce söylediğim şeyi onun için söylüyorum. Türkiye burada iki tarafla konuşur durumda olsaydı bile bu iş olmaz mıydı derseniz gene olurdu. Çünkü
gene
çıkar
olurdu
farklı
ama tabii biz şey olarak, etik olarak, doğru olarak, imani olarak genelde ülkelerin iç sorunlarıyla ilgili taraf olmamak gerektiğini düşünüyoruz.
Doğru,
yani
doğru.
Sonucu değişmezse değişmesin. O bizi tabii ki ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendiren bizim vicdani sorumluluğumuzun yerine getirilmesi. Mesela işte Mısır'da olaylar oluyor, sorunlar ortaya çıkıyor.
Evet.
Bir tarafta, bir tarafın işte bir tarafı destekliyoruz diyelim ki. İşte Suriye'de Esad yanlıları ayrı, muhalifler ayrı.
Evet, evet.
Bir tarafı destekliyoruz. İşte Irak'ta ayrı, öbür tarafta ayrı.
Evet.
Buna hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Sebep şu, biz sizin demin de dediğiniz gibi ve program öncesi sohbetimizde de söylediğiniz gibi her kesimle bağlantıyı kuran, köprü görevi gören, uzlaştırıcı bir yapıya sahip, kucaklayıcı bir yapıya sahip, Osmanlı'nın torunu olan bir devlet ahlakıyla hareket eden bir devlet olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Doğru.
Dolayısıyla da siyasi ilişkilerin hiçbir zaman kesilmemesi, bırakılmaması, hatta çatışma olan durumlarda, siyasi kriz olan durumlarda bağlantının, gidiş gelişlerin, işte diplomatik şeylerin, girişimlerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz.
Evet, evet.
Ahlak da bunu gerektirir.
Doğru, doğru.
İslam inancı da bunu gerektirir.
Doğru, doğru.
Dolayısıyla Filistin ile İsrail arasında işte Filistin tarafındayız. Niye Filistin tarafında olalım?
Evet.
Filistin füze attığında ben bu füze atışını destekleyen bir tutum içinde olabilir miyim?
Tabii.
Olamam.
Tabii.
Çünkü orada masum masum insanlar ölüyorsa
ama
eğer...
Ama aynı şekilde İsrail'in öldürmesine
evet,
de karşı çıkarsın.
Aynı şekilde tabii. İsrail saldırdığında tabii. Ben işte İsrail yanlısıyım diyebilir miyim? Diyemem.
Diyemez,
çünkü o tutumlarını eleştiriyorum. Biz mesela İsrail ile Filistin arasında çok rahatlıkla barışın temin edilebilecek gibi olduğunu düşünüyoruz. Mesela birkaç kilometre öteye geçtiklerinde diyelim ki birkaç bin kilometre öteye geçtiklerinde Türkiye'de Museviler ve Müslümanlar huzur içinde yaşıyorlar mı?
Tabii.
Yaşıyorlar. Peki her iki tarafında idealleri var mı? Var. Buna rağmen biz kardeşçe dostça yaşamıyor muyuz?
Evet.
Peki sınırın öbür tarafına geçildiğinde, İsrail toprakları içine geçildiğinde, Filistin'e geçildiğinde neden Müslümanlarla Museviler, Hristiyanlar da dahil olmak üzere bir arada yaşayamasınlar?
Mümkün.
Bu biraz tabii şeytanın oyunu. Yani bu kavga çok yersiz.
Doğru, ancak işte burada şu politikaya geliyoruz. Demek ki dış politikada o zaman başka ülkelerin iç işlerine müdahil olmamak gerekiyor.
Müdahil ama şu yönde olunabilir. Hayır için. Birleştirmek kastıyla müdahil olunabilir. Yani
birleştirmek ama orada bir taraf olarak konuşamaz duruma gelmemek lazım.
Kesin taraf
lazım.
Olarak. Doğru.
Taraf öyle bir duruma girerseniz, hele taraf olursanız o zaman siz o iç mücadelenin bir parçası olduğunuz için.
Haktan taraf olalım diyelim.
Ama yani, şimdi tabii iki tarafta beş haktan yanayız diyor. Böyle bir durum olduğu zaman.
Ama niye? Tabii ki diyorlar
yanlış.
Ama neden mesela iki taraf eğer şuur kapanıklığıyla silahlı bir saldırının içine giriyorsa biz nasıl bir taraftan
olamazsınız.
Olalım?
Olmamalısınız.
Ahlaki olarak olamayız.
Olmamalısınız.
Tabii ki sorumluluk vicdani olarak
olamalısınız.
Olamayız.
Yani işte onun için taraf olmak bu anlamda iç politik olaylarda çok tehlikelidir. Oradan olayların içerisine böyle
ve yanlış.
Ve o zaman arabulucu olma özelliğinizi de kaybediyorsunuz.
Evet.
Yani bizim sıkıntımız odur.
Evet.
Şimdi IŞİD'e gelecek olursak, bu çerçevede IŞİD de tıpkı Taliban hareketi gibi orada meydana gelen İslami motivasyonla bir harekettir. Bu harekette bunlar cihat yaptıklarını düşünüyorlar. Kime karşı? İnanmayanlara karşı. Şimdi burada Hazreti Muhammed'in, peygamberimizin yaptığı cihatlar, eğer öyle isterseniz, hakikaten dini bakımdan sıkıntıya girdiği zamanlarda ama hiçbir zaman için herkesi öldürme şeklinde değil. İslamiyet'in de silah zoruyla yayma da söz konusu değil. İnsanları kalpten kazanarak oluyor. Hatta bir insanın inanıp inanmayacağına karar vermek Allah'a aittir. Hiçbir zaman için o insanın kendisine bile bazen ait olmayabilir.
Bir ayet destekleyici söyleyeyim. Var Allah diyor ki şeytan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur.
Tabii.
Bakın zorlayamıyorsunuz.
Evet.
Baskı da yapamıyorsunuz. Silahlı saldırı hiç yapamıyorsunuz.
Şimdi zaten. Bakın ama burada şimdi bu kişiler öyle düşünüyorlar ki karşı taraftaki adam kendisi gibi düşünmediği takdirde kafirdir. Onun malı, mülkü, her şeyi kendisine helaldir. Ve tutuyorlar adamın boynunu kesiyorlar herkesin önünde. Damdan aşağı atıyorlar.
Evet.
Ve Allah-u Ekber diyorlar. Camiyi havaya uçuruyorlar. Allah-u Ekber diyorlar.
İşte bunun İslam'la ilgisi yok.
Mukaddes olan bir takım yerleri, mezar taşlarını imha ediyorlar. Allah-u Ekber diyorlar. Ve onun içerisinde bir sürü suçsuz insanı öldürüyorlar. Bakın bir pazar yerine geliyor. Suçsuz insanları öldürüyor. Allah-u Ekber diyor.
Kabe'yi bile biliyorsunuz.
Kabe'yi bile yıkmaya kalkıyorlar
ki zaten
o
böyle bir şey
korkunç bir şey.
Değil, evet.
Yani şimdi bakın Almanya'dan gelen bir Alman veya Türk asıllı bir Alman da olabilir. Geliyor. Bugün Alman televizyonunda bunu çok açık olarak bütün detayıyla verdi. Adam geliyor cihatçı olacağım diye çocuk genç 19 yaşında halbuki daha önce normal bir çocuk. Ondan sonra o hale geliyor gidiyor Bağdat'ta 54 kişiyi öldürüyor. O uçağı otomobil havaya uçurmak suretiyle. Öldürdüğü insanların hepsi suçsuz sivil insanlar. Şimdi bakınız bunlar yapılmaz. Şimdi inancı bu hale getirdiğiniz zaman da insanları robotlaştırıyorsunuz. Bunu yapanların hepsi bana sorarsanız suçludur. Gerçekten suçludur. Çünkü kendilerine zarar vermenin ötesinde bir takım insanların beyinlerini yıkayarak onları robot haline çeviriyorlar. Bir insanın içine düşebileceği en kötü şey robot haline gelmektir. İnsanı insan olarak yapan en önemli unsurlardan bir tanesi akıldır. Akılla bu yapılan şeyler denetlenmiş olsa belki bu hatalara düşmeyecek bunlar. Şimdi demek ki yani bu hani zamanda Hasan Sabbah'ın yaptığı belki uyuşturucu kullanarak, belki akılları çelerek. Şimdi bunlar diyor ki nasıl olsa benim cebimde diyor cennete giriş kağıdı var. Ben cennete girmeye hazırım, cennete gireceğim. O halde bir şey yanlış olamaz. Her yaptığım doğrudur. Bu dünyada da nimetlerden faydalanıyorum diyor. Böylece optimal bir çözüm bulduğunu zannediyor. İnsanları bu yola çeviriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Şimdi bu tabii İslamiyet'le hiç alakası olmayan bir
peki,
şey.
Peki bunu ideolojik olarak yapıyorlar. Tabii, yani tabii, tabii. Dediniz ya beyin yıkama yöntemiyle anlatarak ve esasında Kur'an'la İslam'la alakası olmayan hiç bambaşka alakası bir din üretiyorlar.
Tabii tabii bu İslamiyet
mesela
değil.
Kur'an'a göre tabii bir insanı öldürmek bütün insanlığı tabii, öldürmek gibidir. Tabii. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak
doğru,
gibidir.
Doğru.
O zaman dediniz ya bunlar suçlular dediniz. Yani bu şekilde
evet,
ideolojik olarak bunları etkileyenler. Ama ben de şunu söylüyorum. Aynı şekilde diğer %50 de çok sorumluluk sahibi. Çünkü o %50 de diğer insanlarda yani bunları yanlış yönlendirenlerin hatta daha çoğu, çoğunluk yönlendirenlerin dışında kalan insanlar doğruya yönlendirmeyip sessiz kaldıkları için sorumlular. Mesela biz biliyoruz, siz biliyorsunuz, ben de biliyorum. Dinde öldürme, baskı altına alma, zorla, silah zoruyla yönlendirme yok. Evet. Dolayısıyla da sessiz kalıp bunu böyle olduğunu ortaya koymuyor insanların çoğunluğu.
Evet.
Mesela Kur'an'a göre öldürmenin haram olduğu, insanları işte Hristiyanken, Museviyken, ateistken zorla Müslüman yapılamayacağını. Mesela Diyanet'e, Türkiye'yi örnek vermek gerekirse, Diyanet'e bu konuda çok sorumluluk düştüğünü
doğru
düşünüyorum. Mesela
doğru,
siz hiç Diyanet'ten IŞİD'le ilgili hadisler doğrultusunda hareket ediyorlar.
Evet.
Uydurma hadisler doğrultusunda
evet
hareket ediyorlar.
Evet. Evet.
İşte tıraş oldu diye adamın kellesini kesiyorlar.
Evet. Evet.
Hristiyan olduğu için kellesini kesiyor. Namaz kılmıyorsun diye mi öldürüyorlar.
Evet.
Mesela her gün belki de gün 8 saati Diyanet'in bu şekilde açıklama yapması gerekiyor. Yani şu hadisler doğrultusunda bunlar faaliyetlerini yapıyorlar.
Evet.
Ama bu hadislerin İslam'da yeri yoktur. Bu hadisler, sözde hadisler Kur'an-ı Kerim'le çelişmektedir. Dolayısıyla da İslam'da
alakası yoktur.
İslam'la alakası yoktur.
Bunu
ama böyle bir şey duymuyoruz.
Yani
biz
yalnız Ziyaret İşleri'nin değil, bütün camilerdekilerin bunu yapması lazım.
İslam alimlerinin
fakat
yapması lazım.
Yapması lazım. Ama maalesef böyle olmuyor. Tam tersine bu çok az bir insan belki bunun farkında zaten. Onlar da sorumluluğa indirekt olarak bir noktada iştirak etmiş oluyorlar. Şimdi dolayısıyla
evet,
bu insanlar bizim kardeşimiz, bizim çocuğumuz da olabilir bu söylediğim IŞİD'çiler. Bunların bu hale düşmesi çok acı bir durum. Bir kere bir insanın içine düşebileceği en büyük zafiyet aklını kullanamaz hale gelmektir.
Vicdanı.
İnsanları aklını kullanamaz hale getirmemek lazım. Yani onlara sen cennete giriş kağıdını cebine koydun hani orta çağda bazı papazların yaptığı gibi.
Evet,
aynı şeyin benzerini yapmış oluyorsunuz. Bu bağnaz, softa ve yanlış anlayış, yani İslamiyet'in şekliyle meşgul olmak, içeriğiyle meşgul olmamak anlamına geliyor. Ve hiçbir şekilde hoşgörü diye bir şey yok. Karşıdaki insanı İslamiyet'in önemli özelliklerinden birisi hoşgörüdür.
Sevgi, merhamet, ve hoşgörü tabii.
Bir dakika, sevgi unsuru hiç yok. Çünkü sevgi olmadan, sevgi ve olmadan merhamet de olmaz zaten.
Dinde
İnsanla
yaşanmaz.
Hiç mümkün değil. Yani şiddet, yalnız ceza veren, yalnız insanları sıkıştıran. Dolayısıyla bu bir bana sorarsanız hastalıklı bir yorum, hastalıklı bir istikamet. Tabii bunda kimin etkisi var ve neyin etkisi var buna bakmak lazım. Bu çok geniş bir konu ama şunun kesinlikle bir etkisi var. Mesela ekonomik olarak adamlar zor durumdalarsa, işsizse, meslek sahibi değilse, yaşam şartları kötüyse ona oradan para veriyorlar birileri. Mesela bir IŞİD'çi savaşçıya
ama,
450
evet,
dolar veriyorlar.
Ama 450 dolar hiçbir şey değil. Dolayısıyla bu insanların çoğu kalifiye insanlar. Çoğu paraya ihtiyacı olmayan insanlar. Mesela diyoruz ya İngiltere'den, Amerika'dan rockçılar, rapçiler, işte konser
onlar,
verenler, alkışlananlar.
Onlar istisna. Onlar istisna. Büyük bir kısmı da ama bakın.
Esasında istisna değiller. Gerçekten bu bir ekonomik sorun değil. Bu bir ideoloji sorunu.
Hayır,
bu ideolojiye inandırıldıkları
doğru
için akın akın gidiyorlar.
Hayır, şöyle söyleyeyim. Ekonomik sorunu olanlar da var. Mesela biraz önce anlattığım çocuktan bahsedeyim. O ekonomik bir sorun. İşsiz vesaire. Meslekte de bir şey olmamış. Şimdi bir de toplumda itilmek, dışarıya itilme var. Yani toplumda küçümsenme, dikkate alınmama, kale alınmama. Bu burada bir bakıyor.
Sevgisizlik.
Kendisine bir değer veriliyor. PKK'da daha çıkanlarda da aynı şey var. Sosyal prestij kazanma. Dolayısıyla bu prestiji kazandığı zaman ben bir şeyim diyor. Herkes beni dinliyor. Benim bir gücüm var. Ben bir şeyim diyor. Bir de cennete gidiyorum. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi sizin anlattığınız diğer tip insanlar, onlar da bir tip tabii. Onlar da boşluk içerisindeler. Niçin yaşadıklarını pek bilmiyorlar. O soruları pek sormamışlar. Birileri kendilerini anlattığı zaman da sen böyle yaparsan kesinlikle cennete gideceksin. İşte bu adalet için yapılan bir mücadeledir. Boyun ket. Bir sürü kadın da gidiyor yani burada bu mücadelenin içerisine. Ve bu batıdaki boşluktan bir nevi medeniyet hastalığı diyelim buna isterseniz. Yani iman eksikliği diyelim. Toplu olarak olayları görememe eksikliği diyelim. Bundan dolayı olanlar da var. Şimdi dolayısıyla Irak'tan intikal edenler iktisadi sebeplerle de intikal ediyorlar. Para almak
evet,
için.
Evet ama şunu
şimdi
düşünüyorum
Suriye
hocam.
Suriye askerine 150 dolar veriyorlar farz edelim. Buna 450. Evlendiği zaman da bilmem 1200 dolar.
Peki geldikleri adam, yerler, araya girdim özür evet. dilerim. Fransa, İngiltere gibi yerler bazıları.
O yabancı savaşçılar.
Evet.
İçeriden
ben de,
de
şunu
var
söylüyorum.
Tabii.
Yani bunlar 450 dolar için bir insan kendi canını riske atmaz. Dolayısıyla bu bir inanç üzerine yapılmış
tabii, tabii.
olan bir
ama
şey.
Tabii tabii ama başka
ağırlıklı
şey.
Olarak.
Bunlar da yan, eğer öyle isterseniz yan cebime koy.
Evet,
meselesi.
Parayı da veriyorlardır. Ve, ayrı
evet.
da.
Şimdi
şunu
ama
demek
bu parayı
istiyorum.
Verenler, evet. şimdi bakın bu parayı verenler, buna destek olanlar, bu imkanı sağlayanlar, bunların sorumluluğu yok mu bu işin içerisinde? Var.
Olmaz olur mu? Ha, var tabii.
Oldu. Nitekim Katar burada destek verdiğine indirekt olarak bütün basında çıktı bu. Suudi Arabistan keza. Bunlar çıktı. Şimdi bunları Amerika kesmek için gitti oralarda uğraştı. Ondan sonra şimdi kesildi deniyor. Bu defa petrol gelirleri var. Bir takım bölgeleri ele geçiriyorlar.
Ele geçiriyorlar
o
kuyuları.
O geçirdiği yerden bakın size söyleyeyim. Şu anda tahrip oluyor bir kısmı ama IŞİD'in kontrol ettiği Suriye ve Irak'taki petrol üretimi bir günde 20 ila 40 bin varil civarında. Kendi kontrol bölgelerinde.
Dolayısıyla da paraya ihtiyaçları yok.
Şimdi 30 bin varil demek, bakın bugün 100 dolardan hesaplasanız 3 milyon dolar eder bir günde. Hı hı. 3 milyon dolar almıyor bunlar. Bunlar 1 milyon dolar alıyorlar. 2 milyon doları aradaki aracılar götürüyor, kara borsacılar. Bundan faydalanan insanlar, hangi milletten olurlarsa olsunlar, neye hizmet etmiş oluyorlar? Kendi çıkarları için kara borsadan aradaki boşluğu kullanmak suretiyle kendilerini zenginleştiriyorlar. Bu çok yanlış bir şey.
Ve katliama
vesile olmuş oluyorlar. Demek ki şimdi burada işte bu hani Obama'nın planında efendim bunların para kaynaklarının kesilmesi meselesi. Yalnız Katar, Suudi Arabistan değil. Aynı zamanda böyle durumlar var. Bir de para toplamalar oluyor. Batı'da birçok yerde veya Türkiye'nin içinde de olabilir. İnsanlar hayırlı bir iş için para verdiklerini zannediyorlar. Bunları destekliyorlar. Yani Türkiye'nin içerisinde de bazı insanlar bu bir cihattır diyorlar. Şimdi bakın. Bu diyen insanların bu demelerinin sebeplerinden bir tanesi de Amerika'nın Irak'ı işgal ettikten sonra orada 1 milyon insanın ölmüş olması, katledilmiş olması, El Gureyhas hapishanesinde olduğu gibi rezaletlerin olması, bir sürü kadının ırzına geçirmiş
evet.
olması, bir sürü kötü şeylerin yapılmış olması.
Evet.
Bütün bunlar bir reaksiyon doğuruyor. Dolayısıyla IŞİD'in kendi başarısı değil bu olanlar. Bir noktada buna reaksiyon duyan insanlar da bunlara iltihak ediyor. Sünni aşiretlerden tutun da eski Saddamcılara
silahları
kadar. Evet, silahlar geliyor, bilmem neler geliyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman da olay o kadar kompleks ki ama burada dinin kullanıldığı
evet.
kesin.
Evet.
PKK'da da etnisitenin kullanıldığı kesin.
Evet. Bu arada hocam dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Amerika şu veya bu sebeplerle yaptığı operasyonlarla esasında böyle bir terör zemini oluşmasına vesile olmuyor mu?
Maalesef. Olmuştur.
Olmuştur. Peki niye o zaman aynı hatayı şimdi tekrar yapıyoruz? Şu anda Amerika'nın başını çektiği diğer ülkelerin de hiç düşünmeden
evet.
katıldıkları maalesef Türkiye'nin de şu anda düşünme
evet.
aşamasında olduğu
evet.
ve kabullendiği
evet. Evet.
bir karar harekatı evet. planlanıyor.
Evet.
Peki geçmişe bakarak, Irak'taki harekete bakarak, Afganistan'daki harekete bakarak, Amerika'nın Vietnam'daki işte Kore'deki olaylarına bakarak
evet.
her seferinde büyük bir mağlubiyet.
Evet.
Herkes her seferinde arkasında milyonlarca
ölü.
Telef olmuş insan Allah esirgesin.
Tabii.
Ve arkasından da büyük bir keşmekeş, terör grupları
evet.
Ve zulüm ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla da biz neden bu hatanın içine giriyoruz?
Girmemeliyiz.
Türk hükümeti asla bir harekatını desteklememeli.
Girmemeli.
İstihbarat sağlamamalı.
Tabii, tabii.
Kara harekatında bir parça olmamalı.
Evet.
Sırf geçmişe bakarak bile bunun böyle olmaması gerektiğini görebiliriz.
Ben de aynı görüşteyim. Çünkü eğer böyle bir şey olursa benim kanaatimce havadan bombardıman yapıyorlar, işte bir takım tahribat yapıyorlar. Ama diyorlar ki karadan girerek bunu çözeceğiz. Esas mesele insanların zihinlerinde olan bir olay. Yani bu beyinlerde cereyan eden bir olay.
İdeolojik bir olay.
Evet. Dolayısıyla bu beyinlerde
Doğru.
cereyan eden olayı engelleyecek bir sürü tedbirler manzumesi almak gerekiyor.
Yine ideolojik yolda
Türkiye'nin
olacak.
İçerisinde de, Amerika'da da,
Avrupa'da da.
Şimdi onun için bu çalışmaları yapmadan, insanlara yani bunu sunmadan bunu yapamazsınız. Bunun için de ilahiyata siz işaret ettiniz. Yalnız bu açıklamalar yetmiyor. Dolayısıyla onlar diyor ki bu yanlış konuşuyor bu hoca. Bizim hoca başka türlü konuşuyor. Gidiyor kendi hocasına. Yani neticede bununla olan mücadele silahla sağlanabilecek bir mücadele kesinlikle değil.
Değil.
Benim kanaatimce bu beyinlerde cereyan eden olaya aynı araçları kullanarak hitap etmek lazım. Gelir farklılıklarını azaltmak lazım. Sosyal dengeleri düzeltmek lazım. İnsanlara iş ve aş sahibi yapmaya çalışmak lazım. Ve onları insan olduklarını hissettirmek lazım. Küçümsememek lazım. Bütün bunlar çok önemli.
Sevgili, merhametle yaklaşmak lazım. Ama çarpık olan ideolojileriyle de hem devletler olarak, Amerikan devleti, Türk devleti olarak, bütün dünya devletleri olarak, hem sivil toplum kuruluşları olarak ideolojik olarak mücadele etmek gerekiyor. İnanmış bir insan ancak bu inancın geçersiz olduğu anlatılarak inancından vazgeçilebilir.
Tabii tabii. Kalbi kazanılır ve aklı kazanılır.
Evet, aklı vicdanına hitap
çok
edilir.
Evet. Ama bir şey daha yapmamak lazım. Biz şimdi bu adamlar bizim işimize geliyor. Onun için biz bunları destekleyelim, öbürünü devirmek için diye kullanırsanız o zaman bu silah ters tepiyor, sizin ülkenize geri dönüyor. Nitekim şimdi Avrupa'nın korkusu budur. Başında desteklediler. Gitsin de orada ne yaparsa yapsın.
Şu anda kendilerine
döndü. Ama şimdi
döndü.
Diyor ki eyvah bizim ülkemize bunlar geri gelirse biz ne yapacağız? Evet. Aynı şeyi Amerika düşünüyor şu anda. Evet. Şu anda Türkiye, bugün Türkiye'nin içerisinde de böyle farklı istikamete yetinmiş insanlar var. Türkiye'den de savaşçılar var oraya giden.
Evet.
Tıpkı diğer ülkelerden olduğu gibi. Halen de belki gitmeye çalışanlar var. Bunu doğru olarak görenler var. Şimdi o zaman siz burada silahlı mücadelenin içine girdiğinizde bir bataklığın içine girmiş olacaksınız. Belki ne yapacaksınız?
Zaten bunu isteyenler var.
İstemeyerek siz de orada yeni bir takım IŞİD'e benzeyen ve adı başka olan örgütlerin oluşmasına yardımcı olmuş olacaksınız. Bunu yapmamak gerekiyor. Onun için bunu çözmenin yolu bir an önce Suriye'de mevcut rejimle de konuşarak, bütün tarafları da masa başına davet ederek bir ateşkes sağlayarak bir barış temin etmek ve ondan sonra düzeltmeye çalışmak lazım. Mesela Esad rejimini değiştirmek istiyorsanız savaş yapmadan normal yollarla bunu yapmaya çalışsaydınız daha çok başarıya ulaşmış olmaz mıydınız?
Irak'ta da aynı şey
aynı
söz konusu.
Aynı şeyi orada da yapmamız lazım.
Saddam'la mücadele ediyoruz, bir tane zalim diktatörü deviriyoruz diye 1 milyon insanın telefatına vesile oldular.
Maalesef.
Hem harama girdiler,
maalesef.
Hem insanlık suçu
maalesef.
İşlediler.
Maalesef.
Arkada bir enkaz bıraktılar. Şu anda Irak kendini toparlayamıyor.
Çok zor.
Evet.
Yani şimdi
bir de başarı da elde edemiyorlar.
Edemiyor.
Mesela
şimdi Allah bizi korusun bu duruma düşmekten.
Allah korusun. Allah yani koruyor bakın, ama korusun
ama
da inşallah.
Yani korusun. Onun için akıllı olmamız lazım. Bu şekil maceraların içerisine
girmememiz
lazım.
Lazım.
Ve kendi insanlarımızı da bu konuda hep aydınlatmamız bütün basın yayın imkanlarını kullanmamız lazım. Basına burada çok büyük görev düşmektedir.
Evet.
Hem televizyon kanallarına, hem radyoya, hem yazılı basına insanları kutuplaştıracak, insanları birbirini öldürecek, imha edecek, farklı tarafa itecek şeylerden uzak durmaları lazım.
Evet.
Tam tersine insanları daha çok sevgiye, bir arada olmaya, birlikte bu problemleri aşmaya sevk edecek
birleştirici
davranışlar içinde olmaları lazım. Eksiklik bu.
Bir de Sancar Hocam şu da hata diye düşünüyorum. 150 devlet başkanı böyle düşünüyor. Dolayısıyla da aklın yolu birdir. Bizim de bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Mantığına ben tamamen karşıyım.
Evet.
Bir kişi, vicdanlı bir kişi,
tabii.
vicdanlı bir devlet
tabii.
bütün dünyayı yönlendirebilir.
Doğru.
Hatadan döndürebilir.
Doğru.
Kıyıdan döndürebilir.
Doğru.
Bu devletin de Türkiye olması gerektiğini düşünüyorum.
Çok doğru.
Dünyanın ne düşündüğünün bizim için bir önemi yok. Amerika'nın işte böyle bir operasyonel dış politika gütmesinin bizim için bir önemi yok. Hata ise hata. Biz bunu rahatlıkla dile getirebiliriz.
Tabii, tabii.
Kendimizi bunun dışında tutabiliriz.
Doğru.
Barışçı yöntemi
doğru.
tavsiye edebiliriz.
Doğru.
İdeolojik yöntemi tavsiye
doğru.
edebiliriz.
Doğru.
Ve bunun içinde rahatlıkla emsalleri masaya dizebiliriz.
Çok doğru.
Afganistan'da şu anda mesela Taliban'ın her tarafta hakim olması bence Amerika için yeterince bir ders.
Feci bir durum.
Evet.
Yani ama Afganistan'ın inşa edilmesi lazım. Afganistan'ın ayağa kaldırılması lazım. Orası için de düşünmek lazım. Yani her ülkenin kendine has böyle özel şartları var. Şimdi mesela Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan insanlar, bunlar senelerce bizimle, asırlarca bizimle birlikte yaşamış olan insanlar. Müşterek bir dil konuşuyoruz. Müşterek hedeflerimiz var, müşterek inancımız var. Orada okul yakmanın, bir şey çok şeyleri tahrip etmenin ne anlamı var? Neye ulaşılıyor bu şekilde? O insanlar daha iyi şartlara mı kavuşturuluyorlar?
Hayır, perişanlar.
Bakın, şimdi mesela Türk askeri şu anda Kobani'ye o IŞİD'çiler saldırıyor. Orada bir mücadele var. Oradan gelen insanları Türkiye kabul ediyor. Bunları yerleştiriyor. Ama Türkiye'nin sosyal düzenini bozmadan bunu yapması lazım. Çünkü hiçbir ülke bu kadar büyük insan akımını bir anda hazmedemez. Bakın Avrupa bir yılda 200 bin adamı almış. Türkiye şu anda birkaç gün içerisinde o kadar adam geldi.
Tabii daha fazla.
Ne yapacaksınız
tabii.
bunları şimdi? Evet. Demek ki orada...
Ama bu da güzel ahlak.
Ama çözmeniz lazım bunu. Bir problem bu.
Evet.
Ve burada kimse size yardımcı da olmuyor. Onu da söyleyeyim. Ne iktisaden ne de sosyal olarak. Yani demek ki bir şeyi yaparken öbürünü bozmadan bunu yapacaksınız. Ondan sonra da Türkiye'nin içerisinde PKK örgütünün elebaşıları diyor ki Kürt gençleri koşun gidin Kobani'ye, orada ölün. Onlarla mücadele edin. Şimdi onlar oraya akmaya çalışıyor. Türk askeri oraya gitmeleri önlüyor. Onları ölümden kurtarıyor bana sorarsanız. Evet, evet. Ve aynı zamanda şunu da yapmış oluyor. Türkiye'nin taraf olmasını engelliyor. Bunu da söylemiş olayım. Aksaklıkta Türkiye savaşa girmiş gibi olur. Türkiye'den giden gençler bizim vatandaşlarımız. Şimdi onlar oraya gittiği zaman da bazı arada kaçaklar olabilir. Hepsi orada ölüyorlar. Böyle bir eğitimleri de yok. Öbür tarafta profesyonel belki savaşçılar var. Adamlar habire savaşa savaşa bunu öğrenmişler maalesef. Ya şimdi ne yapacağız? Dolayısıyla bir an önce buna taraf olan ülkeleri bir araya getirerek bunun içerisinde İran, Rusya, Çin, Amerika,
hepsi
Batı,
İsrail, biz, Amerika, Avrupa,
Suriye'nin evet. kendisi, Irak'ın kendisi, evet. rejimleri de dahil, evet. karşı tarafta duranlar da dahil, evet. bunları bir araya getirip toplanıp
İstanbul'da bunu yapabiliriz.
Çözmemiz lazım bunu. Yani bu konuşarak olur. Ama evet. burada Türkiye'nin önderlik etmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Evet. Çünkü başka birileri buna önderlik etmiyorlar. Yapmıyorlar. O halde bizim yapmamız evet. lazım. Çünkü en çok zarar gören biziz. Yani eski tabirle yırtılan Deli Bekir'in yakası. Neticede hepsi uzaktalar. Onlara o kadar büyük bir etki yaratmıyor. Bize çok yaratıyor ve daha da yaratacak. O halde Türkiye'yi bu bataklığın içerisine sokmadan bir de civarımızdaki problemi çözerek o zaman şu ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in bir sözüdür aynı zamanda. Müminler bir bütüne benzerler. Bir tanesine uğrayan zarar diğer tarafta da hissedilir.
Bir bedenin uzuvları beden gibidir. Evet.
Bütün insanlık esasen bir beden gibi.
Doğru, evet.
Dolayısıyla burada meydana gelen şey Suriye beni ilgilendirmez. Ne olursa olsun adamlar ölsün.
Değil.
İsrail'de füzeler düşsün, öbür tarafta Gazze'de adamlar ölsün. Bu şekil bir yaklaşımla çözülmez.
Evet.
Ve taraf olarak da değil. Evet. Bakın, gerçekten adil olmanız lazım. En önemli şey adalet duygusudur.
Evet.
Ve ahlaklı olmaktır. Yani ahlaklı olmak demek İnsanlara kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi yapmamak demektir. Ama maalesef bu böyle olmuyor. Dolayısıyla IŞİD'çileri tenkit ettiğimizde bu da bir ders olmalı bize. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar. İyi olmayı kimden öğrendin diye. Ne demiş? Kötülerden demiş. Onların yaptıklarını yapmadım demiş.
Maşallah.
Doğru.
Doğru.
Demek evet. ki IŞİD'den öğrenilecek şeyler var. Öğrenilecek şeylerin en başında gelen şey acaba dini nasıl yorumlamalıyız, davranışlarımızda nasıl olmalıyız?
Rehberimiz Kur'an. Kur'an'da tabii. her şey çok açık ayetlerde yazılmış.
Evet.
Dolayısıyla
anlamını
da İslam
lazım.
Alimlerinin, Diyanet'in, vatandaşların hepsinin Kur'an'ı rehber edinip,
evet.
ayetleri doğru yorumlayıp, dolayısıyla da Kur'an'la ilgisi olmayan hurafeye dayalı hadisleri tamamen bertaraf etmeleri
hadisleri
gerekiyor.
Hadisleri ve yorumları.
Peygamber Efendimiz'e de zaten çok büyük bir iftira atılmış oluyor bu vesileyle.
Tabii tabii, çok doğru.
Bu kadar güzide, bu kadar şefkatli, merhametli bir insanı
evet, evet.
Allah esirgesin ama bambaşka bir şekilde
göstermek.
Tabii bir,
bu neye sebebiyet veriyor biliyor musunuz? Evet. Birçok genç Müslümanın, onu söyleyeyim size, Müslümanlıktan soğumalarına sebep oluyor.
Allah korusun.
Evet. Ve birçok belki Müslümanlığı din olarak seçebilecek insanların da aman bu böyleyse biz burada yokuz demelerine sebep oluyor. Bu doğru bir şey mi?
Hayır tabii.
Olamaz.
Tabii. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza
ben
katıldığınız için.
Ben
şeref verdiniz.
Estağfurullah. O şeref bana ait.
Sağ olun. Efendim Birlik Zamanı programımızın bu haftaki konuğu Hacettepe Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer'di. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.